Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Necla Ayber. Eserin adı Maun Suresi. Böyle buyurdu. Din maskeli zulme Tanrı'nın vuruşu. Yazarı Yaşar Nuri Öztürk. Türü araştırma. Yeni Boyut Yayınları. İlaveli 5. baskı İstanbul. ISBN nosu 978 975 67 79 57 6. Bu kitap 383 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Aralık 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Bu kitap şu 6 soruya Kur'an'ın verdiği cevapları gündem yapmaktadır. 1. Kamunun haklarını, halkın malını yiyenlerin din açısından durumları nedir? 2. Halkı soymayı kolaylaştırmak için dini, namazı, niyazı, araç yapanların din açısından durumları nedir? 3. İbadetlerini riya bulaştıranların din açısından durumları nedir? 4. Kitleleri ne dediğini anlamadan ibadet etmeye zorlayanların din açısından durumları nedir? 5. İlk 4 soru bağlamında Türkiye'nin durumu nedir? 6. İlk 4 soru bağlamında dünyanın durumu nedir? Olmak ya da olmamak noktasını belirleyen sorulardır bunlar. Genelde dünyanın, özel olarak da Türk milletinin cevabını aramakta birkaç asır geciktiği sorulardır bunlar. Genelde insanlıktan, özet olarak da Müslüman halklardan asırlardır saklanan sorulardır bunlar. Kur'an'daki cevaplarının üstü örtülen sorulardır bunlar. Bu kitap genelde dünya düşünce tarihinde, özel olarak da İslam düşünce tarihinde bu soruların Kur'ansal cevaplarını açık bir biçimde veren ilk kitaptır. Bu kitabı okumadan İslam'dan söz etmek, öyle sanıyoruz ki küresel kapitalizm ve emperyalizmin hizmetine uyarlanmış ılımlı İslam adlı sömürge dininden söz etmenin ötesine geçemeyecektir. Uyarı: Tanrı ile dinin gerçeğiyle, hukukla, vicdanla yüzleşmek istemeyenler bu kitabı okumasınlar. Çünkü bu kitap gerçeklerle yüzleşmekten kaçanlarla, ılımlı İslam adlı sömürge dinini gerçek İslam zannedenlerin tüm dayanaklarını şiddetli bir Kur'an vuruşuyla paramparça etmektedir. Ebu Zerel Gıfari'nin ölümsüz hatırasına. Hazreti Peygamber'in en yakın arkadaşlarından biri, İslam imanını kabul eden dördüncü kişi, sosyal adalet ve toplumculuğun öncüsü. Rabbinin vuruşu gerçekten çok şiddetlidir. Bürüç Suresi 12. Lanet olsun o namaz kılanlara, dua edenlere ki namazlarından, dualarından gaflet içindedirler. Riyaya sapandır onlar, gösteriş yaparlar ve onlar kamu hakkının yerine ulaşmasına engel olurlar. Maun Suresi 4-6. Namazı kendisini kötülüklerden, çirkinliklerden alıkoymayan bir kişinin namazı Allah'tan uzaklaştırma dışında hiçbir işe yaramaz. Böylesi namazlar ıslak bir bez gibi dürülüp kılan kişinin suratına çalınır. Hazreti Muhammed. Riyanın en hafifi şirktir. Hazreti Muhammed. Molla nerede yoksa cennet orasıdır. Dara Şiku. Maun ve Tekasür sureleri Allahsız ve abdestli kapitalizmin maskelerini düşürüp onları yerle bir ediyor. İhsan eli açık. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, ilahiyatçı, hukukçu, siyasetçi. Time dergisinin gerçekleştirdiği 20. yüzyılın en önemli kişileri anketinin en önemli bilim adamları ve ıslahatçılar listesinde dünya kamuoyunca belirlenmiş 100 ismin ilk 10'u arasında yer alan Yaşar Nuri Öztürk, 1951 yılında Trabzon'da doğdu. İlk Arapça, Farsça eğitimini aynı zamanda en büyük hocası olan babasından aldı. Lisans eğitimini hukuk ve ilahiyatta, master ve doktora eğitimini İslam felsefesi dalında tamamladı. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra üniversiteye intisap etti. Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görev yaptı. Amerika, New York'ta bir yıl misafir profesör olarak İslam düşüncesi dersleri okuttu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlarda İslam düşüncesi, insan ve insan hakları konularında birçok konferans verdi. Kur'an'ın yorum katılmamış ilk Türkçe çevirisini yapan bilim adamı olarak da anılır. 1993-2011 yılları arasında 300'ü aşkın baskı yapan bu çeviri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok baskı yapan kitabı sayılmaktadır. İslam-Batı ilişkileri ve bunun KEİ ülkelerindeki yansımaları. İslam ve Avrupa, İslam 20 Şubat 2003, İslam ve Demokrasi, Londra 2003, sayfa 198-210 gibi uzun makaleleri ile İslam, Batı, laiklik konularındaki uzun röportajları örnek olarak bakınız. Al-Ahram 17 Şubat 2001 Batı'da ve İslam dünyasında derin yankılar yapmıştır. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Farsça basılan eserlerinin sayısı 50'ye aşkındır. Öztürk'ün düşünce dünyası, değişik üniversitelerde yapılan Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca tezlerle incelendi. Ön söz. Maun Suresi Türkiye'yi tokatlıyor. Başlıklı köşe yazım 1992 yılında yayınlandı. Büyük ses getirmişti. Elinizdeki kitabın dosyası da o günlerde açıldı. Aradan 19 yıl gibi bir zaman geçti. Dosya büyüye büyüye elinizdeki hacme ulaştı. Tanrı'ya şükürler olsun, bugün gerçeği görmek isteyenlerin istifadesine sunulmuş bulunuyor. Kitabın adından başlayarak çok ağır tabirler, vuruş, lanetli ibadetler, lanetlenenlerin domuz ve maymuna benzetilmesi, kul hakkı yiyenlerin hükmü domuz olduğu vesaire kullanıldığı dikkat çekecek ve hatta bu tabirler şikayet ve itham konusu yapılabilecektir. Cevabı hemen verelim. Evet, bu tabirler ağırdır ama hepsi Kur'an'dan alınmıştır. Kur'an'ı ağır tabirler kullanmakla itham kimin haddine? Kur'an kullanmış olabilir, sen kullanma demek kimin haddine? Kur'an'ın bizi ve bizim saygın gördüğümüz kişi ve zihniyetleri eleştiren tabirlerini gündem yapmayın demek kimin haddine? Bu talebi öne çıkarırken eski ulema böyle yapmıştı, siz neden yapmıyorsunuz diyebilenlerin Kur'an'a saygılı olduklarını iddia etmek kimin haddine? Eski ulema yaftasını, İslam mirasının muhteşem ve muhterem alimlerini zan altına sokacak şekilde genellemek kimin haddine? Eski ulema, saray sofralarında ahkam kesen, saray pencerelerinden bakarak tarih yazan birkaç adamdan ibaret değildir. Bizim atıf yaptığımız ulema kimin ulemasıdır? siyasal hesaplarına uymayanları eski ulema veya selefi salihin içinde görmeyenlerin vicdan ve zihniyet sakatlıkları bizim sorunumuz değildir. Onların bu sakatlıkları için hakikati hasır altı edecek zihniyetten Allah'a şükür uzağız. Kur'an'da yer alan bazı nitelemeler bugüne kadar birilerinin veya geleneğin hatırı için devre dışı tutulmuş diye bizim de suskunluğu tercih etmemizi istemek kimin haddine? Esas meseleye dönelim. Kur'an bu ağır ithamları, bu sarsıcı tabirleri neden kullanıyor? Yapılan işin veya işlenen kötülüğün vehametine dikkat çekmek için. Yaptıklarının vehametini değil de bu vehameti ifade için seçilen tabirlerin ağırlığını eleştiri konusu yapanlar tarihin önünde hiçbir tutarlılığı ispat edemezler. Sadece kendilerini saçmaladığını ifşa ederler. Söylediklerimizi örneklendirelim. Kitabın birçok yerinde maskeli dinsizlik tabiri var. Evet var. Çünkü tefsirini yaptığımız surenin ilk ayeti dinin nitelikli özel bir inkarından bahsetmektedir. Bunu saklayalım mı? Kitabın birçok yerinde lanet vesilesi, namazlar, ibadetler tabiri var. Evet var. Çünkü tefsirini yapmaya çalıştığımız surenin 4 ve 5. ayetlerinde bazı namazların, ibadetlerin sahipleri lanetlenmektedir. Bunu görmeyelim mi? Görmez isek bu surenin vermek istediği mesajı saklamış veya etkisini azaltmış olmaz mıyız? Bir başka örnek, Raşid Halifeler diye bilinen ilk 4 halife içinde yer alan 3. halife Osman bin Affan'a getirilmiş, daha doğrusu getirenlerden nakledilmiş eleştiriler var. Evet var, bir kere o eleştiriler bizim getirdiğimiz eleştiriler değildir. Biz Halife Osman'ı hangi bilgimize dayanarak eleştireceğiz? Böyle bir şeye ne cüret ederiz ne de teşebbüs. Eleştirilerin tek kelimesi bile bizim değildir. Sıradan insanların da değildir. Başta Ebu Zer gibi büyük bir sahabi olmak üzere sahabe neslinindir. İkincisi, o eleştiriler Halife Osman'a karşı çıkmayı mezhep yapmış bazı ekollerin, mesela Şiiliğin, öncüleri tarafından yapılmış eleştiriler de değildir. Öyle olsa biz onları tekrar etmeyiz. Mezhep taasubudur der geçeriz. Bir şey daha söyleyelim. Biz bu türden eleştiri konusu olan meselelerle belirleyici olarak Şii kaynak kullanmadık. O eleştiriler tabirleri kullananlar, Sünni anlayışın da saygıyla tebcil ettiği insanlardır. Hatta en ağır eleştirileri getirenler sahabenin en önde gelenleridir. Ebu Zer'in kullandığı bir tabiri biz neden kullanmayalım? Muhammed'i sünnetin bir tür Kâbesi sayılan Medine sahabe halkının Halife Osman'la ilgili bir eylemini neden göz ardı edelim? Böyle bir tasarruf yetkisini bize kim vermektedir? Veya böyle bir kullanım hakkını bizden kim hangi gerekçeyle almaya kalkmaktadır? Gelenek de böyledir diyerek hakikati görmezlikten gelirsek, Kur'an bizi aklını çalıştırmayan müşrikler arasına koyar. Biz böyle bir şeyi göze alamayız. Kaldı ki bu eleştiriler, tabirler, Halife Osman'ın veya benzeri şahısların ne İslamlarıyla ilgilidir ne de imanlarıyla. Sadece kamudaki görev ve icraatıyla ilgilidir. Kamudaki icraatla ilgili eleştiriler, eğer gerçek bir Kur'an terbiyesinden söz edeceksek, Hazreti Peygamber'e bile yapılmıştır. Elbette ki gerekli edebe riayet edilerek. Çünkü bizzat Hazreti Peygamber bu eleştiri hakkını ashabına vermiştir. Ve çünkü Kur'an bunun yolunu açmıştır. Neden açmıştır? Peygamber haşa yanlış yapar, onu da eleştirin demek için değil. Hiç kimsenin kamusal icraatının eleştiri dışı tutulamayacağına vurgu yapmak için. Hazreti Peygamber, ben de sizin gibi bir beşerim. Vahyin bildirmediği konularda ben de hata yapabilirim, unutkanlığa düşebilirim diyebilmiştir. Ölümüne yakın günlerde aynı söze şunu eklemiştir: eğer birinin hakkına zarar vermişsem, onu benden istesin. Birini darp edip incitmişsem, işte sırtım, gelsin o da bana vursun. Bu dinin, o peygamberin yüceliğinin dayanıkları, mucize belgeleri arasında bunlar da var. Kamu görevi yapanları kim olurlarsa olsunlar eleştiririz. Eleştirmeliyiz. Aksi halde hakkı, hakikati ayakta tutmamız mümkün olamaz. Müslüman dünya dinindeki bu büyük ruhu, bu muhteşem şuuru işletmediği içindir ki, aradan 1000 küsur yıl geçmesine rağmen, bugün bir uçtan bir uca ızdıraplar, çalkantılar, ihtilaller ve kanlar içinde debelenmektedir. Düşünülsün ki, Hazreti Ömer gibi bir halife, hutbe okumakta olduğu bir sırada cami içinden birileri tarafından şu itham ile eleştirilmiştir: sen bize nasihat etmeden önce sırtındaki elbisenin kumaşını nereden aldığının hesabını ver. Bizim eleştirilerimizin tamamı bu sahabe neslinin birine veya ötekine dayanmaktadır. Hem de o neslin en saygınlarına, en dokunulmazlarına. Halife Osman'ı eleştirenler, ona isyan edenler, işte o neslin önde gelen temsilcileriydi. Biz o temsilcilerin söylediklerini naklediyoruz, tek kelime eklemeden. Ama aynı zamanda tek kelime saklamadan. İşte bizim farkımız budur. Meseleye mezhep kulvarından bakacaksak, bilinsin ki biz de sünniyiz. Ama uydurma tatlı su sünnesi değil. İmamı azam sünneliği anlamında sünneyiz. Ve bununla iftar etmekteyiz. Acaba bize şunu söylemek isteyenler mi var? Bütün bunlar böyledir ama siz yine de alışılmışa, ters düşen noktaları dillendirmeyin, söylemeyin, üstünü örtüverin gitsin. Eğer bunu söylemek isteyenler varsa, Allah'a yemin olsun ki, bunu söyleyenleri İslam'a ve Müslümanlara kötülük etmek, hakkı gizlemekle itham ederiz. Israr ederlerse imansızlıkla itham ederiz. Bunlar söylenecektir ama sadece kamu hizmetiyle ilgili konularda söylenecektir. Söylenecektir ama kimsenin imanına ilişkin söz sarf edilmeyecektir. Allah'ın karar alanına girmeye teşebbüs edilmeyecektir. Ve mezhep taasubunun sınır tanımaz lakırdılarından uzak kalınacaktır. İman meselesi sadece ve sadece Allah'ın karar vereceği bir meseledir. Biz ona asla karışmayız. Peygamber terbiyesinden geçmiş insanların imanı konusunda söz etmek ise büyük bir edepsizliktir. Bu noktada biz o neslin daha büyüklerinin, daha küçükleri hakkındaki sözlerini nakledebiliriz. Ama kendimiz herhangi bir ithamda bulunmayız. Mesela biz onca cinayet ve kana imza attığını bildiğimiz halde Muaviye'nin bile imanıyla ilgili en küçük bir değerlendirme yapmadık. Ama örneğin Ebu Zer, Ali, Ebu Derda, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, İbni Mesud, Muhammed bin Ebi Bekir ve benzeri seçkin sahabiler böyle değerlendirmeler yapmışsa ki en ağırlarını yapmışlardır, onu nakletmekten asla geri kalmayız. Tespitlerimiz, tabirlerimiz, teşhislerimiz alışılmışa ters olabilir, ağır olabilir ama biz bunları önce Kur'an'dan, sonra da peygamber veya onun beraat verdiği sahabeden aldık. Kimsenin bize gücenmeye, hakarete hakkı yoktur. Birilerinin veya geleneğin hatırı için Kur'an hakikatlerini göz ardı edemeyiz. Bu satırların yazarı olarak bendeniz, Kur'an'ın hakimiyeti mutlakasına iman eden bir insanım. Bu tutumumdan ötürü beni itham edenlere Kur'an'a ve Allah'a havale ederim. Kur'an'a imanı olanlar bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Kur'an'ı açıkça dışlayan inkarcılarla, dolaylı yoldan dışlayan dincilere gelince onlar benim zaten umurumda değiller. Giriş, kitabın adı üstüne. Rabbinin vuruşu gerçekten çok şiddetlidir. Buruç suresi 12. İki tur vuruş üstüne. Kur'an'ın en büyük vicdanlarından biri, 20. yüzyılın tartışması, en büyük İslam düşünürü ve bizim de öncümüz olan Muhammed İkbal'in temel eserlerinden birinin adı Darb-ı Kelim'dir. Sözlük anlamıyla Darb-ı Kelim, Hazreti Musa'nın vuruşu demek. Kelim, Hazreti Musa'nın Kur'an'dan alınmış lakabı. Ulul Azım, büyük aksiyon sahibi bir peygamber olan Hazreti Musa'nın vuruşu, lafzi anlama göre onun mucizesi olan asa ile taşa vuruşudur. Musa'nın asası, Kur'an'a göre şeytancılık, kitabımızda gösterdiğimiz gibi isyandan kinaye olabilir. Kelimeyi böyle almamızda hiçbir Kur'an'e engel yoktur. O halde Musa'nın vuruşu, isyan sonucu taşa yapılan vuruştur. Neden taşa ve neden taş? Taş, Kur'an'da katılaşmış kalbin, dumura uğramış vicdanın, tepkisiz kişiliğin, pörsümüş yüreğin sembolüdür. Bunu bizzat Kur'an bildirmektedir. Bunun ardından kalpleriniz yine kas katı kesildi. Taş gibidir o. Belki daha da katıdır. Taşların bazıları vardır ki ondan ırmaklar fışkırır. Bazıları var ki çatır çatır yarılır da içinden su çıkar. Öylesi var ki Allah korkusundan aşağılara düşer. Allah yapıp durduklarınızdan gafil değildir. Bakara 74. Musa yine bir sembol olan asası ile işte taşlaşmış bu kalplere, zalimlere vuruyor. Onun en büyük mucizelerinden biri de bu vuruştur. Esasında bütün peygamberlerin, hatta bütün büyük ruhların vuruşları böyle bir vuruştur. Böylesi vuruşlar olmadan tarih yaratmak mümkün değildir. Onun için Rab de vurmaktadır. Hem de çok şiddetli vurmaktadır. Tarihin diyalektiği bu yaratıcı vuruşlar olmadan işlemez. Rabbin yani Hakk'ın vuruşu, Darb-ı Hak gerçekleşince ardından halkın vuruşu, Darb-ı Halk gelir. Halkın vuruşunun Kur'an dilindeki adı inkılaptır. Zulmedenler nasıl bir inkılapla baş aşağı döneceklerini yakında bilecekler. Şuara 227. Evet, insanlığın bütün dillerinde bunun adı devrimdir. Yani inkılap. Yani Kur'an'ın kullandığı kelimenin ta kendisi. Hak vuruşu ile gerekli noktaya ulaşamayan halklar, halk vuruşu yapamazlar. Onlar raiye sürü oldukları için nasihatle de hizaya gelemezler. Onları beklenen noktaya ancak ve ancak Hakk'ın yani hayatın ve tarihin vuruşları getirebilir. Halk vuruşuna ehliyet için tek vuruş yetmez. Birkaç çile berzahından geçmek gerekir. Halkın vuruşunu gerçekleştirecek kitle bu bilinç noktasına ancak büyük ızdıraplar çekerek ulaşabilir. Bu ulaşma genelde yüzyıllar sürer. Bazen binlerce yıl beklemek gerekir. Beni İsrail, halkın vuruşu ehliyetine ulaşmak için 4000 yıla yakın bir zaman ızdırap çekti. İslam dünyası henüz yeterli hak vuruşu yememiştir. İslam dünyasının hak vuruşu gibi gösterebileceği vuruşların büyük kısmı, kendi içindeki fesat ve fitnelerin yarattığı kavgalardır. Onlara ızdırap denemez. Kendi eliyle başına dert açmak veya kendi kendine zulmetmek denir. İslam dünyası, hayatın ve tarihin verdiği birçok krediyi boşa harcadı. Onunla da yetinmedi. O kredilere nankörlük etti. Bunun faturasını hak vuruşlarıyla ödeyecektir. Bugüne bakın. Hak vuruşlarıyla eğitilmemiş İslam dünyası, o vuruşlarla iğnenin deliğinden geçirilmiş, Yahudi karşısında boyun eğmekten asla kurtulamıyor ve kurtulamaz. Ta Hakk'ın vuruşlarıyla eğitilip, halk vuruşu yapabilecek noktaya gelinceye kadar. Anlaşılan, hatta görülen o ki, İslam dünyası bundan sonra bir dizi hak vuruşu yiyecektir. Çünkü kendisine verilen bütün kredileri boşa harcamıştır. Şimdi artık hesap vermesi gerekiyor. Tanrı'nın ve tarihin istediği hesap işte o hak vuruşlarıyla soruluyor. İslam dünyasına darb-ı kelimler lazım. İslam dünyasına hanifler lazım. Hanifler yani geleneğin putlarını kıran öncüler. Yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre vuruşlar aydınların vuruşları olacaktır. Ne var ki İslam dünyasındaki aydınlar vuruş yerine teslimiyeti yeğliyorlar. Kahır ve uyarı vuruşları. Hakkın vuruşlarının iki kısım olduğunu görmekteyiz. 1. Kahır veya intikam vuruşu. 2. Uyarı vuruşu. Birinci vuruş Allah'ın Kur'an'da en az sadece 4 kez adı geçen sıfatı olan intikam alıcı zu intikam. Sıfatı ile birlikte kullanılan helak edici, yere batırıcı vuruştur ki o geldiğinde geriye dönüş yoktur. Bu vuruş uyarıları kulak ardı edip cürüm ve zulmünü ısrarla sürdürenleredir. Bu vuruş Kur'an'da batış sözcüğüyle ifade edilmiştir. Batış, Asım Efendi'nin güzel Türkçesiyle arslan pençesiyle vurarak yakalamaktır ki yere serici vuruşlar için kullanılır. Kahir-i Zülcelal olan Allah bu vuruşunu ifade ederken batış kelimesinin hem isim şeklini kullanmıştır hem fiil şeklini. Batşe Rabbike, Rabbinin vuruşu, Büruç 12. Yevme Nabtışul ul Batşetul Kübra. Biz o gün en büyük vuruşla vururuz. Duhan 16. Berekat enzerehum batçetena. Bizim o günkü vuruşumuz onları korkutmuştu. Kamer 36. Yüce Yaratıcı vuruşunu bazen de dolaylı yollardan ifade etmektedir. Bu dolaylı vuruşlar batış gibi anında helak eden vuruşlar değildir. Suçluya mühlet veren vuruşlardır. Olabilir ki kendine gelip toparlanır ümidi taşıyan vuruşlardır. Maun vuruşu. Maun vuruşu bu ikinci tür vuruşlar cümlesindendir. Uyarı vuruşudur ama uyarı vuruşlarının en zorlusudur. Ne var ki İslam dünyası, Emevi darbesiyle oluşmuş Kur'an dışı din anlayışının, dinciliğin tasallutu altında bocaladığı için Maun suresinin vuruşlarını fark edemiyor. Tam tersine o vuruşları fark etmemek için Maun suresini Emevilerin cahiliye şirkine adapte ettikleri dinin bellettiği tarzda okuyarak şuurunu kendi elleriyle felç ediyor. Emevi, Maun ruhunu etkisiz kılmak için Ebu Zer'i çöle sürdürmüş, Ehl-i Beyt'i katletmişti. Emevi'nin bugünkü takipçileri de Maun suresini çeşitli tevillerle saf dışı etmeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamayınca Maun suresini gerçeğini halka öğretenleri etkisiz kılmak için bütün engizisyon şeytanlıklarını devreye sokuyorlar. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.